Ayrım 3.
Ata Efendi'nin bir düşündüğü de Ayşe'nin şivesiydi. Taşralılarınkine pek az çalıyordu. Mesele basit, peltekliği, Çerkez anası ile Çeçen analığından. İlk Türkçesinde o kadınlardan öğrendiği için saray terbiyesinin devamı tatlıydı. Köylerde pek eğlenmemişti. Zaten Düzce'de halk karışık olduğundan öyle dangıl dungul konuşulmazdı. Öğretmenlere aynı yörelerden derlenmiş ise de bunlardan çoğu Çapa Öğretmen Okulu'nda eğitim görmüştü. Yeni okulların etkinliği de inkar edilemez. Yukarıdan ilk inen karısı oldu. Yüzü bozuk değil. Ona, "Bitmedi mi işi daha?" diye sordu. Sanki yemeğe beklemekten sıkılmıştı. "Gelir şimdi. Pasaklı bir kıza benzemiyor. Bavulları da çamaşırları da düzenli. Her şeyi yerli yerinde tertemiz. Hem epeyce elbise filan getirmiş. Hepsi açıldı mı?" "Açtı. Feride'ye getirdiği kumaşlar sokağa atsan su içinde 150 lira eder. Halılar nasıl?" "Denge dokunmadık. Yemekten sonraya bıraktık." "Doğrusu da o. Sana hediye ettiğine bakılırsa halılar değerlidir. Belki de acemdir." Üst kat sofadan Feride'nin sesi avluya vuruyor. Bu ses aşağıya işittirilmek için. Kızının huylarını bilir. Sahte edalı, cırlak, her zamankinden bambaşkadır. Diyor ki, "Aa, vallahi olmaz. Bir lokma olsun ye. Aç açına yatılır mıymış hiç? Hem babam da gücenir. Sofra başında hepimizi toplanmış görmeyi sever." Ayşe'nin yemek yemeden yatmak istediği anlaşılıyor. Biraz geçti geçmedi, merdivenlerden indiklerini duydu. Feride gösterişçi, yalan bir sevecenlikle Ayşe'nin önüne katmış geliyorlar. Kızın önce ayaklarını görmüştü. Çıplaktı, terlikler giymişti. Arkasında gene uzun etekli, leylak renginde pırıl pırıl bir entari vardı. Başı alt basamaklara inince meydana çıktı. Saçlarını kenarlara oyalı bir tülbent örtüyordu ama sımsıkı değil. Bunlar saman renginde yapışık, büklümsüz, dümdüzdü. Işığın altına yaklaşınca sanki beyaza döndüler. Fakat hareket ettikçe üzerlerinde açıklık oyulu gölgelenmeler oluyordu. Ata Efendi, "Buyur kızım," dedi. Artık önüne baktı, doğrusu şu. Bakarken beğenmiş görüneceğini sofradakilere belli edeceği için bakmamayı tercih etmişti. Ayşe'ne dayıoğlunun kızı olmak bakımından nikah düşerdi. Zaten memleketlerinde evlenmeler hep hısımlar arasında yapılmaz mıydı? Ellilik erkekler böyle körpe kızları alırlar. Kafasında kaynaşan fikirlerden huzursuzluk içinde acayip bir zevk duyarak susmakta devam ediyor. Karısının ardı arası kesilmez suallerle Ayşe'nin yormasına kızdığı halde ağzını açmıyordu. Bereket, üftade sözü oyuncu kadın bahçesine getirmiyor. Bunu kavun yenirken Feride yaptı. "Anneniz siz çok küçükken vefat etti galiba," dedi. Ata kıza bir göz attı, gözleri yeniden birleşmişti. "Hayır abla, 14'ündeydim. Babam daha önce bir tiyatrocu kadınla evlenmiş, ondan ayrılınca anamı almış. Anam Çerkezdi, Adapazarı'ndan ama İstanbul'da terbiye görmüştü." Ata işittiklerine sevindi. Biraz cami dersi de aldığından softa ağzıyla gayın harfini kalınlaştırarak "Cenab-ı Mevla gariki rahmet eylesin," dedi, ekledi. "Sana da uzun ömürler versin. Şu kavundan ye biraz, bal gibi." Heyecanlandığından şivesini bozmuş, "Ye'yi ye'ye çevirmişti. Demek ki Ayşen ikinci karısından, Çerkez'den olma bir kız. Boy poz, gözler, saçlar hepsi anasından. Hısımını savunmaya yarayacak bu bilgi üzerine kendi aile kanının da karışmasıyla vücut bulmuş olan Çerkez kızını rahatça, çekinmeden incelemede, seyretmede engel görmedi. Evet, ilk duygusu doğru. Azıcık çiğ. Çiğ mi, donuk mu, yoksa evdekilerle karşılaştırırsa çok mu beyaz, ayrı ırktan olduğundan mı ne, soğuk bir tarafı var. Ama güzelliğine güzel. Kuzey memleketleri güzelleri filmlerde görülür ya, saçları beyazımsı, yüzleri armudi, ne kalça ne göğüs taşkınlığı, incecik kızlar, onlardan işte. Babasına benzeyen tarafını bulamıyor. Yok, hiç benzemiyor da denilemez. Ağzı ve dudakları tıpkı Yaşar'ınkiler, iri ve kalın, yakışıyor da yüzüne, bir mertlik veriyor. Ata yüz bilgisine meraklıdır. Vaktiyle eline Arapçadan çevrilme, taş basmalı bir kitap geçmişti. Okumuş, ezberlemişti. Yüzünün hatlarına bakarak insanların huyunu anlardı. Atıfa kızını o yüzden vermemezlik etmişti ya. eğlence düşkünü olduğunu yüzünden derhal okumuştu. Şimdi Ayşen'i gözden geçiriyordu. Bu kızın bilginlerin nefsi emmare. İnsanı kötülüğe sürükleyen benlik dedikleri kusur türleriyle ilgisi de olamaz. Emmare derece derece ağırlaşır. Marziye, raziye, mülhime, mutmeinne, levvame. Ayşen hepsinden ayrık olmasa bile hiçbirine şiddetle düşkün değil. Sofradan kalktılar. Bir ara avlu yeni badanalanmışçasına Ata Efendi'ye aydınlık, tertemiz göründü. Evin içinde tamirden ve taze boyadan sonra gelen ferahlığı duyuyordu. Kadere bak diyordu. Küçükken harem dairesinde görünce afalladığım cariyelerden biri 40 yıl sonra yeniden karşıma çıktı. Hem benim evimde, üstelik soyumdan. Çetin'i memnun etmek için yanına çağırdı. Yemek esnasında çıkarıp çengele astığı ceketini işaret etti. Sağ cebimde sana bir şey var ama hepsini yiyip bitirme. Pilav üstüne ağır gelir. Gözlüğünü taktı, eline gazetesini aldı. Savaş nedeniyle sayfalar azalmış, harfler küçülmüştü. Eski zevkini bulamıyordu. 3. O gece Ata Efendi ile karısının yattıkları odada mırıl mırıl konuşmalar uzun sürdü. Geç vakit Atıf dönünce mırıltı onun odasında da başlamıştı. Üftade kızının ara sıra cırtlaklaşan sesine kulak kabartarak kocasına dedi ki ''Ayşe mi Ayşen mi? Daha dilim alışmadı. Bizimkini sinirlendirdi. Hakkı da var. Kız enik onu güzel. Hamamda vücudunu gördüm. Kafurdan dökülmüş gibi. Azıcık gelişse vallahi İstanbul'un belini kırar. Onu bir giydir kuşat salıver ortaya. Gazetelere resmi geçmezse ben bir şey bilmiyorum. Şu Atıf kurdunun elinden nasıl kurtaracağız? Babasına yazı ver, yapamayacağımızı anlat. Evet yazmalıyım. Artık uyusak, yorgunluktan olacak kulaklarım oğulduyor. Sözleri etkisiz kalmadı. Hastalanmasından ürken Üftade uyusun diye sesini kesti. Yan odada da mırıltılar perdesini değiştirmiş, önce hıçkırık, sonra iç çekme, sonunda suskunluk. Hep böyle olurdu. Gazino dönüşü, Atıf karısıyla başlangıçta hafifçe dalaşır, arkasından kurtuluşu sevişmede bulurdu. Ata Efendi tam uykuya dalacağı sırada, yarın evinde bir yenilikle karşılaşacağından, bu yeniliğinde genç bir kız olacağından memnundu. Sabahleyin de memnun uyandı. Evin adeti, önce kim kalkarsa patır patır gürültü yapmadan aşağı kata inmesi, kahvesini orada içip sonradan kalkacakları orada beklemesiydi. Önce Ata, arkasından Atıf buluştular. Havalar sabahları serinlediğinden Ata Efendi arkasına hırkasını atmış, damadı pijamasının üstüne ceketini giymişti. Kaynatasına şundan bundan bahsediyor, misafiri önemli almıyordu. Sanki eve 18 yaşında bir kız gelmemiş, kendisi yokken hiçbir değişiklik olmamıştı. Böyle yapmakla Ata'yı aldattığını mı sanıyordu? Aygır'ın aklı oynadı. Ayşe'nin aşağıya inmesini sabırsızlıkla bekliyor, aklınca belli etmiyordu. Eğer içinden pazarlıklı olmasaydı kaynatasını görünce kızı soracaktı. Gılıgışı olmayan bir adam böyle hareket ederdi. Şu İstanbullu bazen Anadolu'nun kıyıcığından geçmişlerden daha bön, daha avanaktır. Damadı da çoğu İstanbul çocuğu gibi kurnaz, becerikli görünen avanaklardan değil midir? Anadolu ise aksine, aklı ermiyor, aldanışı veren bir açık gözdür. Hele kendi memleketinin halkı, mengemliler. Beklemediğimiz misafirin geldiğini Feride söylemiştir tabii, diyerek sözü Ata açtı. Haberim var, Safa geldi, hoş geldi. Gazeteyi nereye koydunuz baba? Çapkın, oyununda devam ediyor. Aldırmamazlık taslıyor. Sanki kafası savaş durumuyla meşgul. Oysa ki yukarıda, merdivende ayak seslerini kolluyor. Fakat gelenler önce Feride, sonra Üftade. Okul henüz açılmadığından Çetin geç kalkar. Hepsi birbirlerine sezdirmeden Ayşen'i beklemektedirler. Saat 8'e doğru Feride'nin kendisini tutamayarak, ''Galiba uykucu, öğle zamanlarına kadar yatağında kalan cinsten, çekeceğimiz var.'' diye söylendiğini işiten Ata içinden mırıldandı. Yahu insaf, kaptı kaçtısı, treni, vapuru, bütün gün yolculuk eden kızcağıza bir sabah uykusunu çok görüyor. Bereket aslında iyi yürekli olan karısı korudu. Geç yattı, yol yorgunu da. Onun yerinde kim olsa sabah karanlığı yatağından cin gibi fırlayıp kalkamaz. O böyle derken yukarıda bir kapının açıldığı duyuldu. Küçük evlerde açılıp kapanan kapıların hangisi olduğu görmeden anlaşılır. Gıcırdamasalar bile her birinin tokmak çevirişinden açılıp kapandıklarını anlarsınız. Misafir odasınınkiydi bu. Zaten ata demin oda tarafından bir patırtı işitmişti. Merdiven başına seslendi. Ayşen sen misin? Aşağıya gel. Göz ucuyla damadına baktı. Başı gazetesine eğilmiş, sanki evde olup bitenlerden habersiz. Köftehor kimi kandırıyor? Niçin damadıyla bu derece meşgul? Ata kendine bile itiraf edemediği ama kıskançlığa benzeyen bir şey duyduğunu anlıyordu. Belki de kayırma hissi. Ayşe de güneş ışığında ilk kez görecek. Dün tren gara girdiği zaman elektrikler çoktan yanmıştı. Bakalım gündüzün nasıl? İşte iniyor, geldi. Çekingen yürüyor, önüne bakıyor. Üftade, otur yavrum şuraya dedi. Nasıl, iyi uyudun mu? Hiç uyanmadım teyze. Atıf kımıldandı, yerinden kalkmadan ve bakmadan kıza bir hoş geldiniz dedi, gene gazetesine daldı. Ayşen kızardı mı, yoksa gündüzün daha renkli mi görünüyor? O çiğliği kalmamış, saçları da sanki lepiska. Dün geceki leylak rengi entarisinin üstüne bol örgülü, katmer katmer, çingene sarısı yün bir hırka giymişti. Uykudan azıcık şişmiş gözleriyle mahmur hali yakışmıştı. Evet, gün ışığında daha cana yakın. Şu dikliğini, yontulmamış tavırlarını bir bıraksa, ellerini kollarını nereye koyacağını bilemiyor. Yabancıları yadırgamasından, bir de herkesin gözlerini kendisine dikmesinden. Ama uzun sürmez, birkaç hafta sonra öbürlerine benzer. Yine de o yadırgamanın, acemiliğinde bir tuhaflığı, hoşluğu var. Üftadeyi taşlığa yayıp, ılık sabunlu bezle temizlemekte olduğu acem seccadeleri üzerinde iki büklüm bıraktı. Evden çıktı. Kadınlar yalnız kalınca aralarında çabuk bağdaşırlar. Akşama Ayşen'i biraz daha ısınmış, çevreye alışmış bulacağına emindi. O günkü gazeteler 1944 yılı Eylül'ünün 8. Cuma günü Kızıl Ordu'nun Bulgaristan'a girdiğini, boyuna ilerlediklerini yazıyor. Yazıhanedekiler arasında çıkan tartışmaya karışmadı. Çoğunluk Almancıydı. Yalnız iki kişi vardı ki Rusların Berlin'e gireceklerini iddia ediyordu. Ata Efendi, Sedef'in markalı krem, sabun, kolonya, diş macunu imalathanesinde ambar memurudur. Girdiye çıktıya o bakar. Odası, daha doğrusu ambar dairesindeki bölmesi dışarıdan ışık almadığı için elektrikle aydınlatılmaktadır. Güneşe hasrettir ama loşluğun, kuytuluğun zevkine varmıştır. Tatlı hayallere dalıp oyalanmayı burada öğrendiğini, önceleri bir inşaat şirketinin aydınlık bürosunda çalıştığı zaman kafasının şimdiki gibi işlemediğini söyler. Sedef'in sabun ve kremlerinin ferahlatıcı kokularını da hesaba katmıyor değil. Yaşar'ın kızı meselesini bugün deponun yetersiz ışıklı, serin, ıssız, hoş kokulu bölmesinde fazla düşünemedi. İşten göz açamadı ki. Bir taraftan yeni mal geliyor, bir taraftan Anadolu'ya sandık sandık yollama yapılıyordu. Ticarethaneden saat 6'da çıktığı vakit yağmur çiseliyordu. Islanmayı, yürümeyi, yokuş çıkmayı gözüne kestiremedi. Hükümet dairelerinin çoktan boşaldığı, dükkanların da henüz kapanmadığı bu saatte tramvaylara daha az itilip kalkılarak binilirdi. Öyle de oldu. Bir Topkapı arabasına girdi. Bilet alırken evdeki 300 kağıdı, arkasından Ayşen'i düşündü. Üftade kızı damat korkusuyla hiçbir zaman evde yalnız bırakamayacağını, bir yere gitmesi gerekirse beraber götüreceğini söylemişti. Feride trikotaj atölyesinde çalıştığı için gündüzleri evde yoktur. Atıf divan yolunda belediye tahsil şubesinde memurdur. Bir aralık çıkıp eve uğrayabilir. Maazallah. Bu kadar çekinmenin güvensizliğin anlamı ne? 18'inde okumuş yazmış bir kız kendisini kayırmasını bilir. Üftade işi büyütüyor. Zamane kızlarını bilmiyor. Neyi bilir ki zaten? Ahbapların aracılığı ile görmeden, tanımadan aldığı karısından rahat ettirmesi bakımından şikayeti yoktu. Ama o dengi değildi. Oldu bir kere. Sokağın başındaki turşucu dükkanı henüz çeşitli kavanozlarla donanmamıştı. Önünde de turşu suyu içenler kış mevsiminde olduğu gibi sıra beklemiyordu. Buna daha bir ay ister. Cam mekana dizili sirke şişelerine vuran ampul ışıklarının cilalı ceviz masa rengine çevirip parlattığı ıslak parke taşlarından rahatça geçti. Kış başlangıcı işareti köşede kestaneciyi buldu. Bir hafta öncesine kadar haşlanmış mısır satarken kazanın yerine bu akşam mangalını koymuş. Acaba alsa götürse mi? Çetin bayılır. Belki Ayşen de seviyordur. Evet, evde şimdi bir de Ayşen var. İçeriye girince onu da görecek. Leylak rengi entarisi, sarı yün hırkası, incecik endamıyla dolaştığını seyredecek. İyi ki geldi. Kendi kendine diyor ki, ben güzel olan her şeyi severim. Çiçeği de, inci ile mercanı da, eşyayı, kumaşı da. Tabiatım böyle. Anahtarı taşımakla beraber önce kapı çıngırağını çevirdi. Hem de kendisinin geldiğini anlatan üç sert ve kısa hareketle. Ev sahibi baba, koca olmanın gururunu bu çıngırak çalma tarzında ve edasında sezmek mümkündü. Evde kimse varsa koşup açmalarını beklemek komşulara karşı bir gösterişti de. Eli çıngırağa gidiyordu, kapı açıldı. Açan demin düşündüğü giyimiyle Ayşen'di. Kenara çekilmiş duruyor. Kız kendisini yokuştan inerken görmüş olacak. Sokağı seyrediyordu herhalde. Yahut da bekliyordu. İlgilenme gereği duydu. İyi misin bakalım? O sözle cevap vermedi. Memnunluğunu bildiren bir gülümsemeyi yeterli gördü. Üftade mutfaktaydı. Acaba karısı da memnun mu? Evet, suratı rahat. Demek ki bir uyuşma kaynaşma hasıl olmuş. Hiç değilse birbirlerine kolayca dayanabilmişler. Ne pişirildiğini anlamak istiyormuşçasına girdiği mutfakta üftadenin bir şey söylemesini bekledi. Başka lakırdılar ediyor, o tarafa yanaşmıyordu. Dayanamadı sordu. Nasıl geçti bugün? Kız ne alemde? Fenaya benzemiyor. Şu atıf olmasa o canımı sıkıyor. Komşu Naciye Hanım gelmişti bana usulcacık. Ayol bu peri gibi kız insanın başına dert açar dedi. Göz kulak olmamızı söyledi. Damadın mahallede adı çapkına çıkmış. Geçen gün bir karı ile Beyoğlu sinemalarından birinde rastlamışlar. İşine gittiği falan yok serserinin. Ha şu da var. Ayşen öyle göründüğü gibi bön değil. Bilmediği yok. Aklı her şeye eriyor. Eli her işe yatıyor. Kurduğu sofraya, yaptığı salataya git de bak. Ata sofraya çıktı. Yemek masası lokantalardakine benzeyen bir hal almıştı. Muşamba kalkmış, örtü konmuş, örtüye eş peçeteler dizilmişti. Salata zeytinlerle, uçlarında yeşil yaprakları bırakılıp dörde yarılmış turplarla süslenmiş, ortasına da yeşil salatanın göbeği oturtulmuştu. Herkesin önünde ayrı bir bardak duruyordu. Tevekkili değil, Ayşen Kız Enstitüsü müdür, sanat okulu mu oraya gitmek istemiyor. Peki ama sokak giyimi neden köylümsü, garda yürüyüşü hüdükçe, tavırları yontulmamıştı, meseleyi içinden tahlil ediyordu. Rol mü oynadı yoksa? Yahut trende yalnız başına yolculuk edeceğinden sıkıca örtündü, garda, vapurda, iskelede kalabalıktan şaşaladı. Evi bizleri de doğal olarak yadırgadı zavallı. Olur böyle şeyler. Taşra'dan İstanbul'a gelince şaşırmayan yoktur. Hatta İstanbullu bile uzun zaman taşrada kalsa, dönünce bir süre kendisini toparlayamaz. Benim başımdan da geçmedi mi? Odun müteahhitiyle İstranca ormanlarında 2 ay dolaştıktan sonra köprüye çıktığım gün yürüyüşüm değişmişti. Afallamıştım. Az daha çiğnenecektim. Sersemliğim bir hafta sürdü. İncelemesinde yanılmadığını Ayşe'nin dönüp dolaşmalarına, konuşmalarına bakarak anlıyor. Hareketleri serbestçedir. Davranışları doğallaşıyor. Kendiliğinden konuştuğu gibi sorulunca da kısacık karşılık vermiyor. Lakırdıya bile karışıyor. Feride ile hele Çetin'le arası pek iyi. Atıf'a karşı ne soğuk ne sıcak. Ölçülü davranıyor. Çok akıllı kız kuşkusuz. Evin içinde fazla sokulganca davrandığı insan dayısı Ata. Gözlerinin içine bakıyor. Haklı da. En yakın odur. Arada kan var. Beyoğlu ne tarafa düşer? Buraya çok mu uzak? Ayşe'nin bu sualine cevap vereceğine Feride sorgulamaya kalktı. Neden sordun? Metin'i mi işittin? Çekinmeksizin karşılık verdi. Evet, babam döndüğüm zaman Beyoğlu'nda apartman alacağım demişti de merak ettim. Sofradakileri bir suskunluk kapladı. Yaşar'ın tasarısına önce gülümsemek istediler. Fakat tahminlerinden fazla para yapmıştı belki. Şimdi kimler zengin olmuyor? İster misin gelsin, Taksim'de bir apartmana kurulsun? Üftade cahil kadındı ama o gibi durumları idare etmesini bilirdi. İnşallah alır. Eğlenceli yerdir Beyoğlu. Kibar zengin yatağı. Seni yarın yağmur kesilirse götüreyim, gezdireyim de gör bak. Parmağın ağzında kalır. Nah şuracıktan tramvaya yahut otobüse atladık mı yarım saat sürmez. Sahi Ayşe'yi biraz dolaştırmalı. Baban yakında mı gelecek kızım? Belli olmaz. İşlerine bağlı ama çabuk döneceğini söyledi. Artık İstanbul'da çalışacakmış. Ortakları var burada. Acele çağırıyorlar. Sormak sırası Atay'a gelmişti. Kimmiş bu adamlar? Ben piyasadakileri tanırım. Adları aklımda iyi kalmadı. Yazıhaneleri Sultan Hamamı dedikleri yerde. Bir handaymış. Ha Ha buldum. Bartın'la Han'ın da alımsız oğulları. Yazmıştım zaten. Bir şey gerekirse oraya gider alırsın diye tembih etmişti babam. Bildim. Alımsız oğulları manifaturacıdırlar. Toptancı. Her işte elleri vardır heriflerin. Çok zengindirler. Masada şaşkınlık artmıştı. Feride ezilmişti. Konuşması tutulmuş, kendine hakim olamadığından boyuna acele acele salata atıştırıyor. Atıf memur ruhuyla kendini toparlama gereği duymuş. Pijamasının açık duran üst düğmesini telaşlı bir hareketle ilikliyor. Üftadenin ağzında çoktandır rastlamadıkları upuzun, yanaklarına taşan bir acayip gülümseme olabildiğince bunu tatlı göstermeye gayret ediyor. Göz ucuyla da kocasına bakıyor. Çetin bile işi anlamış. Yeni gelen Ayşen ablanın Beyoğlu'nda apartmanı olacak. Apartman olunca otomobil de alır. Spor otomobili alsın. Beraber gezerler, şoförlük de öğrenirler. Atay Efendi de düşüncede. İki noktaya önem veriyor. Yaşar'dan kendisine bir fayda gelebilir. Öbürü Ayşen'e iyi muamele etmekle uygun bir davranışta bulunmuştur. Bir şeye daha memnun. Şu güzel kız yakıştığı hayatı sürecek. Hem zengin bir akrabadan doğrudan doğruya hayır beklemese adından bile yararlanmak mümkündür. Özetle durum yararınadır. Hepsinin yararına. Ayşen sürüp giden suskunluktan ve tuhaflaşan havadan hayrete düşmüş birer birer yüzlerine bakıyordu. Bunu hisseden Üftade gene imdada yetişti. Salata da bir olmuş ki ellerine sağlık yavrum. Bunları o Düzce'de nasıl öğrendin? Bilenler var demek. Bilirler. Teravet ablam en mükemmellerini yapardı. Teravet abla da kim? Nur içinde yatsın analığım. İstanbul'da bir paşa konağında terbiye görmüştü. Çok iyi kadındı. Bana üvey analık etmedi. Gözü gibi, kendi kızıymışım gibi severdi. Ayşe'nin gözleri doldu. Peçetesiyle yüzünü örttü. Sofradakiler yarın apartmana oturması, otomobiline kurulması ihtimali olan Ayşe'nin üzüntüsüne derin saygı gösterdiler. Sonunda kendini toparlayarak onunla iyi geçinmenin gereğine kanaat getiren Feride yerinden kalktı, yanına gitti. Sırtını sonra saçlarını sevgiyle okşayarak içlendirdiği sesiyle ''Ağlama kardeşim, ağlama canım. Ölüm Allah'ın emri. Ne yapalım biz varız. Yalnız kalmadın ya, yerini tutamazsan da artık beni ablan sayarsın.'' dedi.